Ayrım 8. Ama 133. gece olunca söze başlamış. Bir gün dostu Aziz ile dükkanlarının önünde kaygılarını paylaşırken siyah satenden büyük bir çarşafa ağır başlılıkla bürünmüş yaşlı bir kadın çarşıdan geçiyormuş. Bu harika dükkan ve halı üzerine oturan genç tacir dikkatini çekmekte gecikmemiş. Ve öylesine heyecana kapılmış ki donunu ıslatmış. Sonra bakışlarını genç adama çevirmiş ve içinden bu kuşkusuz bir Ademoğlu değil, ya bir melek ya da bir rüya ülkesi hükümdarı diye düşünmüş. Bunun üzerine dükkana yaklaşıp genç taciri selamlamış, o da karşılık vermiş. Ve Aziz'in dükkanının dip tarafında yaptığı bir işaret üzerine kadının onurunu gözeterek ayağa kalkmış ve en tatlı gülüşüyle gülmüş. Sonra da onu halı üzerine oturtmaya çağırmış ve de onun yanına oturarak kadına serinliği hissederek rahatlayıncaya kadar yelpaze ile hava sağlamaya koyulmuş. Bunu gören yaşlı kadın tacir Mülük'a, "Yavrum, sen ki tüm güzellikleri, tüm incelikleri kendinde toplamışsın, sen buralı mısın?" diye sormuş. Tacir Mülük de konuşmasındaki tüm incelik, temizlik ve çekicilikle, "Vallahi ey hanımım, sırf ziyaret ederek eğlenmek üzere geldiğim bu ülkeye bundan önce hiç ayak basmamıştım. Zamanımın bir parçasını alıp satmakla dolduruyorum," demiş. Yaşlı kadın da, "Kentimizin zarif konuğu, hoş geldin. Uzak ülkelerden mal olarak neler getirdin? En güzellerini bana göster. Çünkü güzel, güzelliği çeker," demiş. Tacir Mülük, onun tatlı sözlerinden çok etkilenmiş. Teşekkür anlamında gülümsemiş ve "Dükkanımda senin hoşuna gidecek mallardan başka bir şey yok. Bunlar hükümdar kızlarına ve senin gibi kimselere layık şeylerdir," demiş. Yaşlı kadın, "Ben de tam hükümdarımız Şehriman'ın kızı Dünya Hatun'a bir urba için güzel bir kumaş satın almak arzusundayım," demiş. Uğruna onca yolu kat ettiği kişinin adının anıldığını işitince Tacir Mülük artık kendini tutamayarak Aziz'e, "Aziz, mallarımız arasında en güzel, en zengin olanları çabuk bana getir," diye haykırmış. Bunun üzerine Aziz duvara gömülü olan bir dolabı açmış ve oradan tek bir bohça çıkarmış. Ama nasıl bir bohçaymış bu? Bir bilseniz, bohçayı oluşturan kumaş altın saçakları olan, üzerine yumuşak renklerle kuş ve çiçek desenleri, ortasına da dans eden sarhoş bir fil işlenmiş. Şam kadifesindenmiş. Ve bu bohçadan insanın ruhunu sarhoş edici bir koku yayılıyormuş. Aziz bunu Tacir Mülük'a getirmiş. O da bohçayı açmış ve buradan tek parça halinde ancak bir huri ya da göz kamaştıran bir sultan için tek giysi oluşturacak bir kumaş çıkarmış. Ancak Tanrı'dan esinlenerek uyumlu dizeler söyleyen şairler onu tanımlayabilir ya da onu zenginleştiren taşları ya da argacını örten işlemelerini sayabilirmiş. Kendisini saran bohça dışında sadece kumaş en azından 100.000 altın dinar edermiş. Bunun üzerine Tacir Mülük kumaşın güzelliğine mi yoksa siyah gözlü delikanlının tapılısı yüzüne mi bakacağını bilemeyerek şaşıran yaşlı kadının önünde kumaşı açmış. Tacirin gençliğinden gelen sihrin etkisiyle kartlaşmış gövdesinin canlandığını ve kalçalarının ateşlendiğini duymuşamış. Ve hemen oracıkta apış arasında hatırı sayılır bir kaşınma arzusu duymuş. Sonunda konuşabilecek duruma gelince tutkuyla ıslanmış gözlerini Tacir Mülük'e dikerek ona "Uygun bir kumaş bu. Sana ne kadar ödeyeceğim?" diye sormuş. O da eğilerek "Seni tanımış olmanın mutluluğuyla malımın karşılığını gereğinden fazla almış oldum." diyerek cevap vermiş. Bunu duyan yaşlı kadın "Ey güzel çocuk, senin kucağına uzanan ve kollarıyla seni saran kadına ne mutlu. Ama sana layık olabilecek kadınlar nerede? Bana kalırsa yeryüzünde buna layık ancak tek kişi var. Söyle bana ey genç karaca, senin adın nedir?" diye haykırmış. O da "Benim adım Tacir Mülük'tür." deyince yaşlı kadın "Ama bu ancak hükümdar oğullarına verilecek bir isimdir. Nasıl olur da bir tacir, hükümdarların tacı, Tacir Mülük'ün sözcük anlamı, adını alabilir?" demiş. Bu sözleri duyan ve o ana kadar hiçbir şey söylememiş bulunan Aziz, dostunu sıkıntıdan kurtarmak için söze karışarak yaşlı kadına, anasıyla babasının çok sevdikleri tek oğulları olduğundan ona hükümdar çocuklarına verilebilecek bir isim vermişler demiş. Kadın da, kuşkusuz eğer güzellik bir hükümdar seçecek olsa Tacir Mülük'ü seçerdi. Pekala, ey Tacir Mülük, bil ki bu yaşlı kadın artık senin kölendir. Allah da sana olan bağlılığımın tanığıdır. Yakında senin için neler yapabileceğimi göreceksin. Tanrı seni korusun ve kem gözlerden sakınsın demiş. Sonra değerli bohçayı alıp oradan ayrılmış. Ve hala heyecanlar içinde çocukken kendisine süt analık ettiği için onun anası gibi tutan Sid dünyanın yanına ulaşmış. İçeri girdiğinde bohçayı ağır başlılıkla kolunun altında tutuyormuş. Bunu gören dünya hatun ona süt anne bana ne getirdin göster bakayım demiş. O da dünya hatun al bak bakalım demiş ve kumaşı birdenbire açıvermiş. Dünya hatun mutluluk içinde ve gözleri sevinç dolu benim güzel kalpli dadım bu ne güzel kumaş böyle herhalde ülkemizin kumaşı değil diye haykırmış. Yaşlı kadın da kuşkusuz çok güzel ama acaba onu bana senin için veren genç taciri görseydin ne derdin? Aman Allah'ım ne güzellikti o. Herhalde cennetin kapıcısı Rıdvan onun yeryüzüne inerek Tanrı'nın kullarının yüreklerini ferahlatması için kapıları kapamayı unutmuş olacak. Ah hanımım ışık saçan bu gencin senin göğsünde uyuduğunu görmeyi ne çok isterdim. Ve ancak dünya süt ana yeter diyerek onun sözünü kesmiş. Ve nasıl oluyor da bir erkekten böylesine söz ediyorsun? Hangi duman aklını karartmış acaba? Ah sus bakayım. Ve de bana şu kumaşı ver bir dokunayım. Ve de yakından göreyim diye haykırmış. Kumaşı eline alıp okşamaya başlamış. Ve üzerinde nasıl duracağını anlamak için omzundan aşağı sarkıtmış. Ve süt anasına doğru dönmüş. Bunun üzerine yaşlı kadın. Hanımım sana pek yaraştı. Ama güzellik tek olmaktansa çift olmalıdır. Ey Tacir Mülük deyince Sid dünya pire tutkunu dadı, hain dadı artık konuşma hemen git o taciri bul ve dilediği bir şey ya da yerine getirilmesini istediği bir hizmet varsa öğren. Hemen şah babam yerine getirsin diye haykırınca yaşlı kadın gülmeye başlamış ve göz kırparak bir dilek mi dedin? Doğru söylüyorsun, kimin bir dileği yoktur ki demiş. Ve çabucak ayağa kalkıp Tacir Mülük'ün dükkanına koşmuş. Tacir Mülük onun geldiğini görerek yüreğinin sevinçten kanatlandığını duyumsamış ve göğsü rahatlayıp ferahlamış. İçinden bu iş oldu demiş. Yaşlı kadına da tek bir isteğim var. Kendisine yazacağım bir mektubu Sid dünyaya götür ve bana cevabını getir demiş. Kadın da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Bunun üzerine Tacir Mülük Aziz'e bana bakır hokkayı, kağıt ve kalemi ver diye seslenmiş. Aziz istediklerini getirince şu mektubu uyumlu dizeler halinde kaleme almış. Bu mektup bekleyiş derdiyle yanan bir yüreğin külleri arasından eşeleyerek bulduğum pek çok ve çeşitli şeyler getirecek sana. Ey yüce varlık! İlk satıra içimi yakan ateşin işaretlerini koyuyorum. İkincisine arzumu ve sevgimi. Üçüncü satıra yaşamımı ve sabrımı. Dördüncüye tüm sıcaklığımı. Beşincisine sevindirilmeye muhtaç yüreğimin sonsuz tutkusunu. Ve altıncı satıra bir buluşma dileğini. Sonra mektubun altına imza yerine geçmek üzere şunları yazmış. Güzelliğine adanarak uyumlu dizeler halinde yazılan bu mektup, derin arzularının esiri olan ve derdinin kafesinde tutuklu bulunan, işkencelerinden hasta düşen ve bakışlarının özlemini çeken Tacir Tacir Mülük'ün elinden çıkmıştır. Sonra mektubunu okumuş, onu kumla kurutmuş, katlamış, hizmetinin karşılığı olarak eline içinde 1000 dinar bulunan bir kese sıkıştırarak yaşlı kadına vermiş. Yaşlı kadın da onun başarısını dileyerek çabucak hanımının yanına gelmiş. O da kendisine, pekala, benim iyi kalpli dadım. Söyle bakayım, tacir gidip babamdan yerine getirilmesini isteyeceğim ne gibi bir dilekte bulundu diye sormuş. Yaşlı kadın da, aslında ey hanımım, ne istediğini ben de bilmiyorum. içeriğini bilmediğim şu mektubu verdi bana demiş. Ve mektubu kendisine vermiş. Dünya Hatun mektubun içeriğini anlayınca, ah küstah tacir, nasıl olur da gözlerini benim seviyeme yükseltmeye cesaret edersin diye haykırmış. Sonra hiddetle ellerini yüzüne çarparak bu alçağı dükkanın önünde astırmalıyım demiş. Bunun üzerine yaşlı kadın masum bir tavırla, bu mektupta seni bu kadar kızdıracak ne var ki? Yoksa tacir söz konusu kumaş için olmayacak bir bedel mi istiyor diye sormuş. O da felaket, aşktan ve tutkudan başka bir şey yok bu mektupta demiş. Yaşlı kadın gerçekten pek küstahmış. Sen de bu davranışını sürdürürse neler yapabileceğini sert bir yanıtla ona anlat demiş. O da evet ama bu onu daha fazla yüreklendirmez mi demiş. Yaşlı kadın da yok canım ancak aklını başına getirir diye yanıtlamış. Bunun üzerine sit dünya bana hokkamı kağıt kalemimi ver demiş ve koşuklu ve uyaklı olarak şunları yazmış. Gecelerin yıldızına hiçbir ölümlünün ulaşamayacağı belliyken sen o yıldıza ulaşmayı düşlersen bir körsün. Ve ben senin gözlerini açmak için seni topraktan bir testi olarak şekillendiren ve el dokunmamış yıldızların sonsuz bakirliğini yaratanın gerçekliği üzerine yemin ederim. Küstahça önerini bir daha tekrarlarsan lanetli bir ağacın gövdesinden yapılma bir dar ağacına astırırım seni. Böylece tüm küstahlara örneklik etmiş olursun. Sonra mektubu kapatarak yaşlı kadına vermiş. O da bunu hemencecik bekleyişle yanıp tutuşan Tacir Mülük'e götürmüş. Tacir Mülük da ona teşekkür ettikten sonra mektubu açmış ve göz geçirir geçirmez büyük bir üzüntüye kapılmış. Ve kederli bir tavırla yaşlı kadına beni ölümle tehdit ediyor. Ama ben ölümden korkmuyorum. Çünkü yaşam bana daha çekilmez geliyor. Ve ölümü göze alarak ona cevap vermek istiyorum demiş. Yaşlı kadın da benim için çok değerli olan yaşam üzerine yemin ederim ki sana yardım edecek ve tüm tehlikeleri seninle paylaşacağım. Haydi mektubunu yaz ve bana ver demiş. Bunun üzerine Tacir Mülük Azize anamıza 1000 dinar ver. Biz de kendimizi gücü büyük Tanrı'ya emanet edelim diye haykırmış. Ve kağıt üzerine aşağıdaki dizeleri yazmış. İşte benim akşamki dileğime karşılık o beni ölümle ve ağıtla tehdit ediyor. Bilmiyor ki ölüm huzurdur ve bahtın çizdiği yol neyse ancak o olur. Allah için acıması aşkın insan gözünün bakmaya yüreklenemeyeceği çok yükseklerde olduğunu ve çok temiz olanlara özgü bulunduğunu sanmaktan biraz daha öteye geçemez mi? Ey arzularım, boşuna harcanan arzularım, artık başka şey dilemeyin ve bırakın ruhum umutsuz tutkusunda gömülsün. Ama sen ey taş yürekli kadın, gönül üzüntüsünün bana hükmetmesine razı olacağını sanma ve bundan böyle maksatsız bir ömrün acısına katlanmaktansa umutlarımla birlikte ruhumun da uçup gitmesini ye tutacağım. Ve gözleri yaşla dolu, boş boşuna tedirgin olma, artık ölmekten öte bir şey kalmadığını hissediyorum diyerek mektubu yaşlı kadına vermiş. O da kendisine bu kederli ve yanlış önsezileri bir yana bırak ve ey güzel delikanlı. Sen güneş gibi değil misin? O da ay gibi değil mi? Öyleyse nasıl olur da tüm yaşamı aşk düzenleriyle geçmiş, benim gibi birinden sizin güzelliklerinizi birleştirmeyi beceremeyeceğimi beklersin? Haydi ruhunu sakinleştir. Seni üzen kaygıları yatıştır. Yakında sana sevineceğin haberler getireceğim demiş. Ve bu sözleri söyleyerek yanından ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 134. gece olunca demiş ki ve bu sözleri söyleyerek yanından ayrılmış. Mektubu saçlarının arasında gizleyerek hanımını bulmaya gitmiş. Huzuruna çıkıp elini öpmüş ve hiçbir ses söylemeden oturmuş. Ama aradan birkaç saniye geçince, sevgili kızım, yaşlı saçlarım dağıldı. Onları düzeltecek gücüm yok. Senden rica ediyorum. Esirelerinden birine emir ver de gelip tarasın demiş. Ama sit dünya, benim iyi yürekli dadıcığım, onları ben sana tarayayım. Sen şimdiye kadar benim saçlarımı ne çok taramıştın, unuttun mu? Diye haykırmış. ve Dünya Hatun süt anasının beyaz saçlarını çözmüş ve taramaya davranmış. O sırada mektup kayarak yere düşmüş. Bunun üzerine Sid Dünya şaşarak onu yerden almak istemiş. Ama yaşlı kadın, "Kızım, sen o kağıdı bana ver. Herhalde genç tacirin yanındayken saçlarımın üzerine düşmüş olacak. Gidip hemen kendisine geri vereyim," diye haykırmış. Ama Dünya mektubu çabucak açmış ve okumuş ve de kaşlarını çatarak, "Ah sen, kötü kalpli süt anne, bu yine senin düzenlerinden biri. Ama bu uğursuz ve küstah taciri tedirgin etsin diye bana kim yolladı? Hangi Allah'ın belası ülkeden kopup bana kadar geldi? Ve ben nasıl olur da ne benim ırkımdan ne de benim kanımdan olan bu adama bakmaya karar veririm?" "Ah," dedi, "ben sana bu saygısız kişinin daha da yüzsüzleşeceğini söylememiş miydim?" diye haykırmış. Yaşlı kadın da, "Gerçekten bu sahici bir şeytanmış ve gözü pekliliği de cehennemlik bir gözü peklilikmiş. Ama ey kızım ve hanımım, sen ona son bir kez daha yaz. Senin iradene boyun eğeceğine söz veriyorum. Yoksa bırak kahrolsun. Ben de onunla birlikte kahrolayım," demiş. Bunun üzerine Dünya Hatun hemen eline kalemi almış ve şu uyaklı sözleri yazmış: "Soluduğun havada felaket ve tehlike fır dönerken duyarsızca uyursun. Tersine akışı yasaklanmış ırmaklar olduğunu ve hiçbir insanoğlunun ayak basmadığı ıssız, yasak yerler bulunduğunu bilmezlikten mi gelirsin? Ve herkes bir araya gelse de gecenin ilk yıldızlarına bile ulaşamazken sen sonsuzluktaki yıldızlara dokunmaya mı kuruyorsun? Öyleyse hala düşlerinde hurileri kollarınla sarıp okşamaktan vazgeçmeyecek misin? Aldanıyorsun. Ey saf kişi, sultanına inan. Yoksa korkunç karanlıkların kargaları yakında kara kanatlarını çırparak seni bekleyen mezarın yöresinde döne döne ölümü haykıracaklar." Sonra kağıdı katlayıp zarfa soktuktan sonra onu yaşlı kadına teslim etmiş. O da ertesi sabah onu tacül mülüke vermek için çabucak saraydan ayrılmış. Bunca acı sözleri içeren mektubu okuyunca tacül mülük artık bir daha Umud'un yüreğinde hiçbir zaman canlanamayacağını anlamış ve Aziz'e doğru dönerek ona, "Kardeşim Aziz, söyle bana, şimdi ne yapayım? Ona kesin bir yanıt vermek üzere yazmak için esinim yok," demiş. Aziz de, "Ben senin yerine ve senin adına bir deneyeceğim," demiş. Tacül mülük ona, "Evet Aziz, tüm sanatını kullanarak ona sen yaz," demiş. Bunun üzerine Aziz bir kağıt alıp şu dizeleri sıralamış: "Yüce Tanrım, acılarım artınca bana yardımcı ol. Kaygılarımın isiyle kararan yüreğimi yatıştır. Beni yakan içimdeki alevin sırrını sen biliyorsun. Ve de merhameti reddeden bir genç kızın kıyıcılığını. Gözlerim kapalı, başımı sallıyor, hiç kurtuluş umudu olmayan daldığım düşmanlık denizini düşünüyorum. Sabrım ve cesaretim sona erdi. Reddedilen bir aşkın beklentisi içinde tükenerek. Ey gece saçlı acımasız, bahtın darbelerine ve talihin cilvesine karşın sana seslenen bahtsıza işkence etmekten böylesine hoşlanacak kadar kendinden emin misin? Anla artık, senin güzelliğin uğruna bir felakete uğramışın babasını, yuvasını, ülkesini ve sevdiklerinin gözlerini terk etmiş olduğunu." Sonra Aziz, Tacül Mülük'a bu uyaklı düzenlemeleri yaptığı kağıdı uzatmış. Tacül Mülük da uyumluluklarını değerlendirmek üzere dizeleri okuyarak genel gidişinden memnunluğunu bildirmiş ve Aziz'e "harika olmuş," demiş. Ve mektubu yaşlı süt anaya vermiş. O da hemen Dünya Hatun'a götürmüş. Hatun mektubun içeriğini öğrenince yaşlı kadına duyduğu kızgınlıkla köpürmüş ve "lanetli dadı, uğursuz süt ana, uğradığım tüm aşağılamaların nedeni sensin. Ah, felaketler anası yaşlı kadın, bir daha gözlerime görünmeni istemiyorum. Çek git, yoksa esirleri dövdürdüğüm kamçılarla bedenini parça parça edeceğim ve de kendi ökçelerimle kemiklerini koparacağım," diye haykırmış. Bunun üzerine yaşlı kadın, Dünya Hatun'un istediği gibi çabucak dışarı çıkmış ve iki dostuna başına gelen felaketi anlatmış ve kendini onların korumalarına terk etmiş. Ondan durumu öğrenen Tacül Mülük çok etkilenmiş ve yavaşça çenesini tuttuğu yaşlı kadına, "Vallahi Ey anamız, benim hatam yüzünden başına gelenlere katlanmak zorunda kalmandan dolayı şu saatte derdimin iki kat olduğunu hissediyorum, demiş. Ama kadın ona, sakin ol. Oğlum ben başarıdan yüz çevirmiş değilim. Çünkü hiçbir zaman benim için yaşamımda bir kez bile sevdalıları birleştirmekten yana başarı gösteremedi diyemeyecekler. Ve bu güç durum seni arzularının gayesine ulaştırmak için daha da fazla hileler düşünmeme yol açıyor, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Tacir Müluk, ama ey anamız, Sid dünyayı erkeklere karşı bunca dehşet duymaya iten nedeni bana söyler misin, diye sormuş. Yaşlı kadın, gördüğü bir rüya, diye haykırmış. Ve sözünü, dinle bak, diyerek sürdürmüş. 8. ayrımın sonu, sayfa 81.